Euzubillineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve afdalus salati ve etemmü teslim ala nebine Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri ve ahlul uhdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme alimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtena ve zidna ilmen bi rahmetike ya erhamerrahimin. Amin. Muhterem kardeşler, geçen hafta Hazreti Ömer'in hayatını kısmen çok yani muhtasar bir şekilde anlatmaya çalışmıştım. Bu derste de inşallah bunu tamamlamaya çalışmak istiyorum. Aslında Hazreti Ömer'in hayatı çok uzun. Ve Hazreti Ömer'in hayatının her bir safhasında anlayacak çok fazla dersler var. Özellikle de hilafeti yıllarında neler yapmış, hangi hizmetlerde bulunmuş İslam için. Yapmış olduğu her bir amel muazzam yani bir şekilde Müslümanlara aslında dersler. Müslümanlara yol gösterir, Müslümanlara ışık tutar. Gerçekten de çok büyük bir zat. Bu ümmetin ikinci büyük bir insanıdır. Ve birçok halifeye nasip olmamış olan ameller ona nasip olmuştur. Ve Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi eğer ki bu ümmette yani ilham alınan kişiler olmuş olsaydı, yani bir nevi vahiy almış olsalardı Hazreti Ömer alırdı. Çok ferasetli bir şahsiyete sahipti. Çok zekiydi ve çok isabetli gerek görüşleri, amelleri, fiilleri vardı. Ve onun döneminde tabi İslam çok yücelmiştir. İslam birçok bölgeye yayılmıştır. Onun döneminde de iki süper imparatorluk çökmüştür. Düşünün nasıl bir güzel bir şekilde yönetmiş ki, hani İslam devletini nasıl geliştirmiş ki, İslam ordusunu nasıl bir hale getirmiş ki maneviyatıyla, gücüyle, kuvvetiyle o zamanın süper iki devleti yok olmuştur. Tıpkı günümüzün düşünün Amerika'sının işte Müslümanların eliyle çökmesi, Müslümanların başındaki halifenin eliyle düşünün Amerika koca imparatorluk olan Amerika'nın çökmesi, tarihe kaybolması nasıl hani büyük bir amel ise inşallah Rabbim o günleri de göstersin. Onun döneminde de Rum İmparatorluğu çökmüş. Aynı zamanda Faris İmparatorluğu da yine Rumlardan farkları yok. Bir savaşta Rumlar galip geliyorlar, bir savaşta Farisiler galip geliyorlar ve takriben dünyayı bu iki süper devlet bölüşüyorlardı. Birçok Arap ülkeleri bunların elinde, bunların hakimiyeti altındaydı. Anadolu toprakları da zaten Rumların elindeydi. Düşünün bu iki imparatorluk teker teker Allah'ın izniyle Hazreti Ömer döneminde çöküyorlar, yok oluyorlar, tarihe karışıyorlar. Hazreti Ömer döneminde artık İslam'a baş kaldıracak dünya üzerinde bir kuvvet yoktu. Bu da neyi gösteriyor? Onun ne kadar muazzam bir şekilde aslında hilafeti yürüttüğünü, Müslümanların işlerini en muazzam güzel bir şekilde yerine getirdiğini ve o zamanın sahabesi İslam ordusunun nasıl yüksek bir iman ve maneviyat üzere, yüksek bir terbiye üzere olduğu da görünmektedir. Evet. Tabi kelimeler yetmez. Hazreti Ömer'in hayatını anlatmak için kesinlikle yetmez. Ve tam tasavvur edilemez fakat yaklaşılır yani. Bazı yani hasletlerinden bahsetmiştim geçen dersimde. Geri kalan birkaç hasletinden, özelliklerinden inşallah bahsetmek istiyorum. Hazreti Ömer'in yine çok muazzam olan güzel sıfatlarından bir tanesi de takvasıydı. Allah korkusuydu. Ve bu noktada da gerçekten örnek olacak büyük bir şahsiyetti. Hayatının her bir alanında takva görünüyordu. Gerek ibadetlerinde, gerek haramlardan uzak duruşunda, gerek devlet yönetiminde ve gerek şüpheli şeylerden muazzam bir şekilde uzak duruşunda. Her bir amelinde takva kendisini gösteriyordu. Bazı örnekler inşallah sunacağım. Takriben anlamaya çalışacağız. Onun meşhur olan sözlerinden birisidir. Diyor ki: "Hasibu enfusakum qabla en tuhasabu." Hesaba çekilmeden önce nefislerinizi hesaba çekiniz. Bu sözü o kendisi söylemiştir. Hazreti Ömer söylemiştir. Her bir insan malum Allah'ın huzurunda hesaba çekilecektir. O büyük gün gelmeden, o çetin olan hesaba çekilmeden önce siz kendinizi hesaba çekiniz. "Vezinu a'malakum qabla en tuzana aleykum." Ve amelleriniz tartılmadan önce siz tartınız. Yani bir nevi her gece Belki her hafta, her ay, her sene dönün nefsinizle baş başa kalın ve günlük ne yaptınız, haftalık ne yaptınız, aylık ne yaptınız, senelik ne yaptınız ve genel anlamda ömrünüzü nasıl geçiriyorsunuz? İleriye doğru mu, geriye doğru mu, ne gibi değişiklikler oldu, hatalarınız, kusurlarınız, eksiklikleriniz, günahlarınız, sevaplarınız nasıl bir tacir kendisini hesaba çekiyorsa sizler de aynı şekilde kendinizi hesaba çekin. Çünkü bir tacir kendisini hesaba çekmediği zaman ticaretinde gelen gider, gelir ve gider. Bunları hesap etmediği zaman ticaretinin gelişi, gidişi, işte iş yeri, çalıştığı elemanlar, bunların hesabını yapmayan bir insan malumunuz iflas edecektir. İşleri yok olur. Muhakkak ki bir muhasebe tutulması lazım. İşte İslam dini de böyledir. Hazreti Ömer onu bizlere tavsiye ediyor ve diyor ki kendi nefsinizi hesaba çekin. Hesaba çekinmeden önce o gün pişmanlık fayda vermez. Ama dünyada pişman oldunuz mu hatalarınızı düzeltebilirsiniz. Günahlarınıza tövbe edebilirsiniz. Ve amelleriniz tartılmadan önce malumunuz herkesin ameli tartılacak. Ameli tartılırken tabii kendisiyle beraber de tartılacak. Hadislerde sabittir. İnsanoğlu mizana konacak. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kıyamet gününde bir adam getirilir. Çok büyük, çok iri, çok ağır dünya yani hesaplarında Allah'ın yanında tartıldığı zaman فَلَا يَزِنُ جَنَحَ بَعَوْدَ diyor. Bir sivrisinek kanadı kadar diyor tartıda ağırlığı olmaz diyor. Koca bir adam, cüsseli bir adam ama imandan uzak, takvadan uzak oldu mu kıyamet gününde mizana konduğu zaman sivrisinek kanadı kadar bir ağırlığı olmaz. Abdullah bin Mesud çok değerli bir şahsiyetti, çok değerli bir sahabe. Çok zayıf, küçük bir sahabeydi. Cüssesi küçük olan bir sahabeydi. Bir gün ağaca tırmanmış, ayakları açılmış. İncecik ayaklarını gören sahabeler bazıları tebessüm etmiş, bazıları gülmüşler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara demiş ki siz Abdullah bin Mesud'un ayakları için mi gülüyorsunuz? O ince olan ayaklarını gördüğünüz için mi gülüyorsunuz? Vallahi onun bir ayağı Allah'ın yanında Uhud dağından daha ağırdır diyor. Abdullah bin Mesud çok büyük bir sahabeydi. Kendisi cüssesi olarak çok küçüktü ama Allah'ın katında çok büyük bir sahabeydi. Müslümanların yanında da büyük bir heybeti vardı. Sahabeler, Müslümanlar tabi'in ondan çok çekinirlerdi, korkarlardı. Ve müşriklerin yüzlerine Kur'an-ı Kerim'i ilk defa haykıran sahabelerden birisidir. Bayılana kadar dayak yemiştir. Kendisine geldikten sonra isterseniz gidip bir daha okurum demiştir. Böyle bir şahsiyetti. Bu da gösteriyor ki herkes ameliyle beraber tartılacak. Sevaplar bir kefede, insan onu da koyacaklar oraya. Günahlar da başka bir kefede. İşte Hazreti Ömer de bunu işaret ediyor. Amelleriniz tartılmadan önce bütün amellerinizi dünyada tartın ve bakın durumuna. Başka bir sözü de اَكْثِرُوا مِنْ ذِكْرِ النَّارِ ateşi çokça hatırlayınız diyor. Çokça zikrediniz. Kişi cehennemi çokça hatırladığı zaman, çokça andığı zaman kolay kolay günah işlemez. Hemen tövbeye yönelir. Salih amelleri fazlalaştırmaya başlar. Çünkü cehennem denen bir hakikat var. İnsanın dayanamayacağı bir azap var. Bundan gerçek anlamda hepimiz gafiliz. Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi insanlar uyumaktadırlar. Uykudadırlar. فَاِذَا مَاتُوا اِنْتَبَهُ diyor. Öldükleri zaman uyanacaklar. Gerçekten insanlar genel anlamda büyük bir gaflet içerisindeler. Uyku içerisindeler. Bugün birçok insan maalesef cehennemi hiç aklına getirmiyor, hiç hatırlamıyor. Hatırlamış olsa zaten ameline yansıyacak. Bugün özellikle de piyasada yazın gelmesiyle çıplak kadınlar artık açılıp saçılmaya başladı. İnsanlarda haram helal neredeyse bir şey kalmadı. Allah korkusu neredeyse yok. Bu neyi gösteriyor? Cehennem artık tefekkür edilmiyor. Ve bu Müslümanlarda da maalesef bu zayıf. Cehennemi anan bir insan kolay kolay gıybet eder mi? İftira atar mı? Haram işler mi? Müslümanlara zulmeder mi? Taksiratta bulunur mu? Namazlarını geçirir mi? Ticaretinde yalan söyler mi? اَكْثِرُوا مِنْ ذِكْرِ النَّارِ فَاِنَّ حَرَّهَا شَد۪يدٌ Çünkü onun sıcaklığı çok şiddetlidir. وَقَعْرُهَا بَعِيدٌ Onun dibi de çok derindir. Ve makami'uha hadid ve onun kırbaçları işte demir şeyleri de çekiçleri de demirdendir. O cehennemliklere azap edildiği zaman, vurulduğu zaman demirden olan, çelikten olan artık kırbaçlar ve çekiçler vurulacaktır o cehennemliklere. Bir gün bir Arabi, tabi eskiden konuştukları zaman şiir gibi konuşurlardı çünkü belagatları çok yüksekti. Edebiyatları çok yüksek, Arapçaya çok vakıftılar. Eski Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dönemindeki Araplar. Sonradan tabi Arapça bozuldu. Bütün ülkelerde fasih Arapça tabi kalmadı. Ne Suriye'de, ne Suudi Arabistan'da, ne Yemen'de, ne Cezayir'de, hiçbir yerde, ne Mısır'da fasih Arapça kalmadı. Kur'an-ı Kerim Arapçası kalmadı. Zamanla değişti. Fasih Arapça tabi Kur'an-ı Kerim'de var, sünnette var. Kur'an-ı Kerim ve sünnet olmamış olsaydı fasih Arapça çoktan unutulmuş olacaktı. Nasıl ki günümüzün Türkçesi çok değiştiyse, hatta 50 sene önce yazılmış olan bazı kitapları biz anlamıyoruz. Said Nursi'nin mesela kitaplarını birçok millet anlamıyor. Yani 50-60 sene önce yazılmış olan kitaplar. Düşünün, bu kadar kısa müddette dil değişiyor. Kur'an ve sünnet olmamış olsaydı Arapça da tamamıyla unutulacaktı. Fakat Kur'an ve sünnet fasih Arapçayı ayakta tutmuştur. O zamanın Arapları çok fasihti. Bir bedevi fakir bir insan Hazreti Ömer'in yanına geliyor. Diyorlar ki git Emirül Müminine söyle. Elbisen yok, çoluk çocuğunun elbisesi yok. Ondan talep et, Allah'ın izniyle sana verir. Çünkü kim talep ediyorsa kesinlikle geri çevirmez. İlla ki bir şeyler verir. O da gidip şiir şeklinde Hazreti Ömer'den talep ediyor. Ve diyor ki ya Umar al-Khayri cüzitel cenne. Ey hayrın Ömer'i, Allah sana cenneti mükafat olarak versin. Uksu bunayyati ve ummehunne. Benim küçük kızlarım var. Bir onları giydirsen, bir de annelerini giydirsen. Elbiseleri yok yani. İnneke vallahi le tef'alenne. Ve muhakkak ki vallahi sen yaparsın. Hani böyle bir haslete sahipsin. Hazreti Ömer de aynen şiir şeklinde bu sefer ona cevap veriyor. İze lem ef'al yekunu mâza. Peki yapmazsam ne olacak? Normalde beytul malda hiçbir şey kalmamış. O da diyor ki izen ebe hafsin le amdiyenne. Ey Hafs'ın babası, ben de çeker giderim bir şey vermezsen. Hazreti Ömer yine soruyor. İza madayta yekunu maza? Peki çekip gidersen ne olacak? O zaman Arabi diyor ki inneke an hali la tusalanna. Sen benim halimden sorulacaksın kıyamet gününde. Yevme takunul utiyatu cunne. O gün verilmiş olan nafakalar, Allah yolundaki infaklar cehennem ile senin aranda bir kalkan olacaktır. Vel vakiful mes'ulu yebhatanna. O gün hesaba çekilecek olan kişi gözlerini dikecek, şaşıracak, korkacak. İmme ila narin ve imme ila cenne. Ya cennete gönderilecek ya da cehenneme gönderilecek. Tabi bunu söyledikten sonra Hazreti Ömer o kadar şiddetli ağlıyor ki sakalları ıslanana kadar. Ve en son cübbesini çıkartıyor, adama giydiriyor. Vallahi ya hâde diyor, la emliku gayrehu. Bundan başkası yok yani, ne Beytulman'da var ne de benim yanımda var. Bari bu cübbeyi al diyor, bununla idare et diyor. Tabi Hazreti Ömer yani işittiği zaman cennet ve cehennem bahsi, kıyamet bahsi, hesap bahsi çok şiddetli ağlarmış. Onunla ilgili çok rivayetler geliyor. Özellikle Kur'an-ı Kerim okuduğu zaman, namazlarda cennet, cehennem ayetlerine geldiği zaman çok şiddetli ağlarmış. En arkadaki saftaki kişi Hazreti Ömer'in şiddetli ağlamasını işitirmiş. Sahabeler böyleydi ve özellikle de Hulefe-i Raşidin böyleydi. Yakini olarak iman ediyorlardı. Cennete ve cehenneme sanki gözleriyle görüyormuş gibi, sanki karşılarındaymış gibi bu şekilde iman ediyorlardı. Evet. Ve diyorlar ki kendisini çok şiddetli hesaba çekerdi Hazreti Ömer. Sürekli kendini hesaba çeker. Ve eğer ki bir kimse hakkında hata yapmışsa, malumunuz emri bil maruf nehyi an münker yaparken, ümmetin halini düzeltirken, yapılan hataları düzeltirken asayla gezermiş. Yeri gelir bazen kamçı kullanırmış, asasını kullanırmış. Yani tabi şefkat ile rahmet ile korkutur, bazen hafiften vurur. Bazılarına tabi şiddetli de vururdu. Yani çok böyle kötü suçlar işleyenler, toplumu ahlakı bozan kimseleri de tabi çetin bir şekilde dövermiş yani. Ve bunu düşündüğü zaman işte ben asamla bazen vuruyorum ve sürekli de ümmete seslenirmiş. Bende hakkı olan varsa gelsin kısas istesin. Kesinlikle kıyamet gününe bırakmasın. Kimseye haksızlık yaptıysam, kimseye zulmettiysem muhakkak gelsin ve benden talep etsin. Ben hazırım yani, benden kısas almasına hazırım diye sürekli şey yaparmış. Seslenirmiş halka. Bir gün Hazreti Ali, Hazreti Ömer'i koşarak koştuğunu görüyor. Telaşlı bir şekilde koşuyor. Hayırdır diyor, ey emir-ül müminin ne oldu diyor. Sadakalardan bir deve kaçmış diyor. Onu arıyorum diyor. Diyor ki vallahi senden sonraki gelecek olan halifeleri mahcup ediyorsun. Yani biz senin gibi yapamayacağız. Sadaka develerinden bir tanesi kaçmış. Halife düşünün onu aramaya çıkmış. Tabii başka Müslümanlar da çıkmış, halife de koşturuyor. Vallahi bizi mahcup ediyorsun demiş. Yani daha doğrusu senden sonraki gelecek olan halifeleri mahcup ediyorsun demiş. O da ya Ebel Hasan demiş. Ey Hasan'ın babası. La telumni. Sakın beni kınama bu yaptığından dolayı. Fevellezî ba'ase Muhammeden bin nubuvveti. Peygamberlikle Muhammed'i gönderen Allah'a yemin olsun. Sallallahu aleyhi ve sellem. Lev enne anâkan uhizet bi şâti'il furâti le uhize biha Umar yevmel kıyâme. Eğer Fırat'ın kenarında bir keçi kaybolacak olsa, başına bir şey gelecek olsa, kıyamet gününde Ömer İbn-i Hattab bunun hesabını verecektir. O sebeple sen beni yani hesabımla baş başa bırak, amelimle baş başa bırak, benim amelim, kıyametteki durumum zor olacaktır yani. Ve diyorlar kendisini bazen işte hesaba çekerken ateş yakar ve elini ateşe uzatırmış. Ve İbn-i Hattab hel tasbiru ala hâze dermiş. Ey Hattab'ın oğlu sen buna sabredebilir misin? Elini ateşin üstüne uzatıyor. Eli yanıyor tabi. Acısını hissediyor. İbn-i Hattab sen bu ateşe dayanabilir misin? Dayanamazsan o zaman cehennemdeki bunun 70 misli olan ateşe kesinlikle dayanamazsın. Burada ne yaparmış? Kendisini hesaba çekermiş. Belki hiçbirimiz böyle bir şey yapmamışızdır. Ateşi yakıp da biraz elimizi böyle bir yaksak, biraz acısını bir hissetsek, sonra cehennemi tefekkür etsek ya da fırına biraz yaklaşsak da ve onu tasavvur etsek, cehennem yani fırının içinde olsak acaba ne olur? Bu basit dünya fırını. Bir de bunun 70 misli olduğu zaman cehennemde acaba ne olacak? Evet. Ve onun döneminde tabii dünyanın hazineleri açılmıştı. Teker teker beldeler, küfür beldeleri fethediliyor. Ve ganimetler Medine'ye artık yüklerle getiriliyordu. Altınlar, gümüşler, değerli eşyalar, yiyecek, içecek muazzam bir şekilde artık ganimetler geliyordu. Ve bu ganimetler karşısında çok korkuyordu. Çok üzülüyordu, ağlıyordu bazen. Ve Kisra yani Faris İmparatorluğu çöktüğü zaman Kisra'nın eşyalarını toparlayıp getiriyorlar. Onun geriye bırakmış olduğu altınlar, bilezikleri, elbiseleri, değerli eşyaları hepsi yükleniyor, Hazreti Ömer'e getiriliyor. Beytül Mal'a konuyor. Ve Suraka'yı çağırıyor. Hani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Suraka'ya iki bilezik vaat etmişti. Eğer peşimizi bırakırsanız, bırakırsan hani hicret ettiği zaman Suraka peşlerine takılmıştı. Yakalamak istiyordu. Haber verebilirdi müşriklere. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam vaat etti. Eğer ki peşimizi bırakırsan sana Kisra'nın iki bileziğini vaat ediyorum. Ona binaen de Suraka'yı çağırıyor. Ve Kisra'nın elbiselerini giydiriyor. Sonra iki tane bileziğini de giydiriyor. Al bunlar senindir diyor. Hani Aleyhisselatü Vesselam vaat etmişti. Sonra elini altınlara atıyor. Sonra şiddetli bir şekilde ağlamaya başlıyor. O kadar şiddetli ağlıyor ki etrafındakiler diyor ona merhamet ettiler. Yani bu kadar üzülme ya emir-el mümin. Bu kadar nefsine şey yapma diye. Ve şöyle dedi. Allahümme inneke menate hâze rasûlek. Allah'ım sen bu hazineleri Resulünden men etmiştin. Yani Resulüne bunlar gelmemişti. Hazreti Resulullah'a. Ve nebiyyeke ve peygamberine. Ve kâne ahabbu ileyke minni. Ve ekremu aleyke minni. O peygamber ki benden sana daha sevimliydi, daha da değerli bir şahsiyetti. Ve ona bu gibi hazineleri vermedin. Ve menatehu Ebu Bekir. Yine Ebu Bekir'e de vermedin. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra gelen birinci halife. وَكَانَ أَحَبُّ اِلَيْكَ مِنِّي وَأَكْرَمُ عَلَيْكَ مِنِّي. Yine o benden daha sevimliydi sana Allah'ım. Ve benden daha da değerliydi. ثُمَّ أَعْطَيْتَنِيهِ Ve sonra bana verdin diyor. فَاَوْذُ بِكَ اَنْ تَكُونَ أَعْطَيْتَنِيهِ لِتَمْكُرَ بِي Allah'ım bana tuzak kurmandan sana sığınırım. Yani bana bunları vermekle eğer tuzak kurmuşsan sana sığınırım ya Rabbi. Yani o dünyayı açmışsan bu benim için bir tuzak olacaksa Allah korusun ben de düşeceksem dünyaya dalan dünyadan artık yani sürekli yiyip içen faydalanan ahiretten yani yüz çeviren ve de gaflete düşen bir şahsiyet olacaksam sana sığınırım ya Rabbi. Ve sonra çok şiddetli bir şekilde ağladı. Korkuyordu ve diyordu ki korkarım ki bu dünyadaki verilmiş olan bu hazineler bize peşinen dünyada veriliyor ki yiyelim içelim ahirette bize bir şey kalmasın. Ona binaen de kendisi bir şey almıyordu. O sadaka mallarından, o gelen şeylerden bir şey almıyordu. Çok kıt bir hayat yaşıyordu. Yani ölmeyecek kadar çok basit bir şekilde basit bir şeyi ne yapıyordu? Beytülmal'dan maaş olarak alıyordu. Onunla geçinmeye çalışıyordu. Ve çok korkuyordu. Yani korkarım ki dünya bizi ifsad edecek. Bizleri bozacak. Korkusu şiddetliydi. Ve bunun gibi çok rivayetler var. Yani aslen bir iki misal yeterlidir. Rabbim bizlere de böyle bir takvayı nasip eylesin. Onun şüphelerden uzak duruşunu bahsederken alimler diyorlar ki şüphelerden çok muazzam bir şekilde uzak durmuş. En ufak belki hani bir haramlık olabilir ve tabi bir mekruhluk olabilir diye çok şiddetli bir şekilde de şüpheli olan şeylerden uzaklaşırmış. Ve rivayetlerde diyorlar onun bir devesi varmış. Onun devesini de sağarmış. Ve getirip süt takdim edermiş. Bir gün getirip süt takdim ediyor kölesi. O sütü içince bakıyor ki tadı farklı. Kölesine soruyor diyor ki ne oldu diyor sütün tadı farklı geldi diyor. Evet. O da dedi ki kölesi işte bugün ben şey yapamadım. Sağamadım dedi. Sağmayınca işte sadaka şeylerinden bir tane şey yaptım. Devesinden sağdım sana getirdim. Deyince ona çok kızıyor ve bundan sonra böyle bir hataya düşersen çok şiddetli bir şekilde seni döverim diyor. Hani sakın böyle bir şey yapma ve gidip sahabenin büyüklerinden helallik istiyor. Diyor ki bana işte yani Beytülmal'ın sütünden getirmiş. Normalde demişler yani senin de hakkın var ya Halifetül Müslim bu kadar uğraşıyorsun Müslümanlar için. Yani bu umuma açıktır. Bütün Müslümanlara açıktır. Sen bir tas süt içmişsin bir şey olmaz. Hayır demiş. Siz yine hakkınızı bana helal edin. Diye onlardan helallik istemiştir. Bir gün yine Beytülmal'dan yemek yapılıyor bütün Müslümanlara. Bütün Müslümanlar yemeğe oturunca kendisine de evinden yemeği getiriliyor. Evinden gelen yemekten yiyor. Diyorlar ki ya sen niçin bu yemekten yemiyorsun? Tabii mütevazi bir yemek geliyor. Yok diyor bu Müslümanlara ait olan bir şeydir. Bu da evimden gelen yemektir diyor. Yani Müslümanlara ait olan şeylerden yemeyeyim diye. Ve bunun gibi kıssalar çok fazladır. Hani herkesin bildiği ona bir misafir geliyor. Bir dakika diyor işini tamamlıyor. Sonra kalkıp mumu söndürüyor. Sonra başka bir mum yakıyor. Soruyor ne oldu niçin onu söndürüp açtın? Diyor ki az önceki Beytülmal'a aitti diyor. İşim bitti diyor. Şimdi ise kendi mumumu yaktım diyor. Çünkü sohbet edeceğiz, şey yapacağız. Bu benim şahsi şeyimdir. İşte bu bir misaldir. Yani o kadar çok dikkat edermiş ki Müslümanların mallarına, haklarına, hukuklarına, harama düşmemek, şüpheli olan şeylere düşmemek, ümmetin yani şeyini, gazabını almamak, herhangi birisine haksızlık etmemek için yani çok aşırı bir şekilde dikkat edermiş. O şiddetiyle, o heybetiyle yani sahabeler ondan çekiniyorlardı. Hatta şeytan bile korkuyordu. Şeytan Aleyhisselatü Vesselam dediği gibi seni gördüğü zaman yolunu değiştiriyor. Onunla beraber son derece de mütevaziydi Hazreti Ömer. Çok mütevazi bir şahsiyete de sahipmiş. Bir gün cuma namazına giderken temiz elbiselerini giymiş cuma namazına gidiyor. Abbas'ın evinin yanından geçiyor. Tabii yolu onun yanından, evinin yanından geçiyor. Abbas'ın da bir koyun, iki tane koyunu varmış. Onlar kesilmiş. Suyla kan karışımı çatıdan akıyor. Tabii Hazreti Ömer geçerken döküyorlar ve Hazreti Ömer'in üstüne geliyor. Hazreti Ömer tabii öfkeleniyor ve emrediyor, şu oluku kaldırın diyor. Onu söküyorlar. Sonra eve gidiyor, elbiselerini değiştiriyor. Bir daha cuma namazına gidiyor. Namaz kıldıktan sonra Abbas diyor ki, sen ne yaptın, benim oluğumu söktürmüşsün diyor. Vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi eliyle onu takmıştı diyor. Subhanallah diyor, gel o zaman diyor. Götürüyor onu oğlunun yanına. Sırtıma çık diyor, tak diyor. Olur mu ya emir mi? Vallahi diyor, böyle yapacaksın diyor. Israrla sırtına çıkartıyor Abbas'ı, Hazreti Resulullah'ın amcasını, ve o oğlu yerine ne yapıyor? Taktırıyor. Evet. Bir gün yine diyorlar, sıcak bir havada çıkıyor. Mescide giderken bir çocuğun eşek üzerinde gittiğini görüyor. Ve diyor ki, beni bindirir misin diyor. Hani hava sıcak, ben de faydalanayım diyor. Tamam ya emirül müminin, zıplamak istiyor. Yok yok diyor, ikimiz beraber yani taşır, güçlüdür. Hemen arka tarafa geçiyor. Yok diyor, vallahi diyor, öne geçeceksin diyor, oturduğun yere. Yumuşak olan yeri bana bıraktın, sen sert olan yere gittin, olmaz diyor. Sen geç diyor, ben arkana bineceğim diyor. Ve gerisine biniyor, bu şekilde şey yapıyor, yoluna devam ediyor. Bir gün Urve bin Zübeyr diyor ki, emirül müminini gördüm, kurba taşıyor, su kurbası. Normalde halifenin böyle bir şey yapması tabi, hatta normal efendiler bile yani o zamanın yani erkekleri kolay kolay su kurbasını taşımazlar. Genelde köleler, hizmetçiler yaparlar. Bir de emirül müminin su kurbasını taşıyor ve gidiyor, ya emirül müminin diyor, bu sana yakışmaz diyor, olmaz yani. Hani halk çok yadırgar deyince diyor ki, hayır diyor, bırak beni diyor, taşıyacağım diyor. Çünkü bazı şeyler gelmişti diyor, elçiler gelmişlerdi bazı bölgelerden. Ve her söylediğime itaat ediyorlar. Sürekli bana rapor veriyorlar, her söylediğime itaat ediyorlar, çok ihtiram ediyorlar. Benim nefsimde bir şeyler hissettim diyor. O nefsimi kırmak için diyor, bu su kırbasını taşıyorum. Yolumu aç diyor, karışma bana diyor. Evet. Onun affediciliği ile ilgili, tabii bu kadar şiddetli olan Hazreti Ömer aynı zamanda çok da affediciydi. Allah'ın ayeti okunduğu zaman, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi okunduğu zaman, uyarıldığı zaman hemen de uyarıyı da kabul ederdi. Kesinlikle nefis yapmaz, kibir yapmaz. Allah'tan kork dendiği zaman, ben kimim ki Allah'tan korkmayacağım? Hatta bir rivayette ona Allah'tan kork diyorlar, devenin üzerinde, deveden aşağı hemen fırlıyor, yüzünü topraklara sürüyor, ağlamaya başlıyor. Ben kimim ki diyor, Allah'tan korkmayacağım diyor. Bir gün Uyeyne İbni Hüseyin adında birisi diyor ki şeye, El-Hir İbni Kays adında bir sahabe, Hazreti Ömer'e çok yakın olan, şura ehlinden ve ilim ehlinden bir sahabedir. Onun da yeğenidir. Yeğenine diyor ki, yeğenim diyor, İşte emirül mümininden bir randevu alsan, beni bir görüştürsen, seni seviyor, meclisinden birisisin. Tabi Hazreti Ömer'in çok önemli güzel hasletlerinden birisi, istişare heyetini hep ilim ehlinden ve faziletli şahıslardan seçmişti. Özellikle Bedir ehlinden, savaşa yani Bedir vakasına katılmış olan o mübarek sahabelerden. Çünkü onlar affedilmişti Allah tarafından. Ve ilimleri olan sahabelerden seçiyordu. Yani bir nevi etrafında alimleri topluyordu. Alimlerle istişare ediyordu ta ki sürekli isabet etsin. Bu çok önemlidir. Yani halife, halife olsun, onun gibi her bir şahıs amel eden, özellikle ümmetin işleriyle ilgilenen kişi muhakkak ki alimleri etrafında toplaması lazım. Alimleri kaçırtıyorsa, alimleri yanında bulundurmuyorsa onun dalalete düşmesi nedir? Her zaman an meselesidir. Hazreti Ömer de böyle ilim ehlini topluyor. Hatta Abdullah bin Abbas'ı da sürekli yanında bulundurmuş. Abdullah bin Abbas'ın yaşı küçük ama ilim ehli birisiydi. İşte El-Hur İbni Kays de o Kurra'tan olunca diyor ki yeğenine, işte bana bir randevu al diyor. Ona randevu alıyor, Hazreti Ömer'in yanına giriyor. Ve tabi Hazreti Ömer'e konuşurken sert konuşuyor. Haddini aşıyor ve diyor ki, İbn-i Khattab diyor. Ey Khattab'ın oğlu diyor. Kızgın adam. Hazreti Ömer'e ya emir-ül müminin demiyor ya İbn-i Khattab diyor. فَوَاللّٰهِ مَا تُعْتِنَا الْجَزْلَ Sen bize çok çok dağıtmıyorsun. O kadar ganimetler geliyor, o kadar mallar geliyor. Sen bize bol bol dağıtmıyorsun. وَلَا تَحْكُمُ فِينَ بِالْعَدِلِ Ve aramızda adalet yapmıyorsun diyor. Yani iki türlü büyük iftira atıyor Hazreti Ömer'e. Bu basit bir şey değil. Birisi Allah'la arasındaki olan alakasında, birisi insanlarla olan alakasında. Adaletle hükmedip hükmetmemesi meselesinde yani onu ittiham ediyor. Dininde ittiham ediyor. Adil değilsin diyor. Öbüründe de insanlara karşı yani muamelesinde işte cimri davrandığını, vermediğini, cimrilikle ne yapıyor? İttiham ediyor. Tabi Hazreti Ömer çok öfkeleniyor. Bu basit bir şey değil. Yani normal bir Müslümana söylenmiş olsa Müslüman bile çok öfkelenir. Normal bir sahabeye söylense sahabe de öfkelenir. Çünkü sahabelerde adalet meselesi vardı. O sebeple sahabenin hadisi direkt alınıyor. Ya bu sahabe bakalım adil midir değil midir, muhaddisler böyle bir şeye girmemiştir. Sahabe rivayet ediyorsa kesinlikle adildir, onun hadisi alınır. Ama tabi'in, etba tabi'in bunu araştırmışlar. Kim kimden aldı? Sahabeden direkt alınıyordu. Bir de düşünün ki bu ümmetin en faziletli şahsiyeti ve herkes takvasına, herkes onun adaletine şahittir. Gelip ona böyle ağır konuşuyor ve sen hani cimri davranıyorsun ve adil değilsin diye haşa böyle ittiham ediyor. Böyle deyince tabii Hazreti Ömer çok öfkeleniyor, kırbacını eline alıyor. Hemen onun yeğeni devreye giriyor. Hür diyor ki ya emirül müminin inna Allah Teala kâle li nebihi Allah-u Teala peygamberine dedi ki huzil affe affı al. Yani sen bol bol affet. وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ Düzgün, doğru olan şeyleri emret. وَعَارِدْ عَنِ الْجَاهِلِينَ Ve cahillerden yüz çevir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de peygamberine bu ayeti söylemişti. Ya emir-i müminin bu adam da cahillerdendir. Yani ona şey yapma, ceza verme. Deyince Hazreti Ömer hemen elindeki kırbacı bırakıyor. Ve onu affediyor, çıkartıyor yanından. Ve diyorlar ki Hazreti Ömer'e okunduğu zaman yani ayet, hadis bir şey hatırlatıldığı zaman direkt orada dururdu yani. Öfkesini hemen ne yapardı? Yenerdi. Evet. Ve buna benzer hasletlerini anlatıyorlar. Dini olan, dinine olan bağlılığı noktasında yani dinine en bağlı olan, her zaman dinini ön planda tutan, her şeyini böyle yani yapmış olduğum bu amel doğru mudur değil midir? Allah'ın emri nedir bu konuda? Sürekli kendisini hesaba çeken, şecaat noktasında, cesaret noktasında neredeyse yani emsali yoktu. Gerek savaşlarda olsun, gerek muamelede olsun, gerek her alanda. Çok kuvvetli olan imanı, adaleti, ilmi zaten büyük alimlerdendi Hazreti Ömer. Onun tabii tecrübesi, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem'den çok tecrübeler almıştı. Normal cahili hayatından da çok tecrübeler almıştı. Ve Hazreti Ebubekir döneminde de tabii onun Hazreti Ebubekir'in vezirliğini yapmıştı. Yani yardımcılığını yapmıştı ve büyük bir beceri kazanmıştı. Ve halifeliği çok güzel bir şekilde ne yapıyordu? Biliyordu, yapabiliyordu. Olaylara bakışı çok genişti. Sadece kasır basit bir şekilde bakmıyordu. Çok geniş ufuklu birisiydi. O sebeple tabii onun döneminde İslam devleti çok muazzam bir şekilde büyümüştür. Ve çok kuvvetliydi yani. Onun döneminde takriben İslam devleti en kuvvetli olan haline ulaşmıştı. Ondan sonra artık zaaflık yavaş yavaş yani baş göstermişti. Çok büyük heybeti vardı. Müslümanlar ondan çekiniyorlardı. Çok feraseti vardı. Yani ileri görüşlülük ve isabetli olma. Yani bir karar aldığı zaman çok isabet ederdi. Feraseti vardı. Çok zeki bir şahsiyetti. Zekası muazzamdı. Çok cömertti. Her şeyde örnek bir şahsiyetti. Rahmeti çok genişti. Bütün ümmete karşı, yetimlere karşı, miskinlere karşı, yaşlılara karşı. Düşünün sırtında yiyecekler taşır, götürüp miskinlere dağıtır. Yani her tarafta Müslümanlar çalışırken emrinin altında kendisi de ne yapmıştır? Omuzlarına sürekli yük atıp şey yapmıştır. Gidip işte yiyecekleri falan dağıtırmış. Müslümanların işlerine koştururmuş. Yeri geliyor mesela bir yaşlı kadının evi işte tamirata ihtiyacı var. Halife düşünün, halife şahsiyetiyle elbiselerini sıvar, çamur karar, ondan sonra evini çamur şey yapar. Yaşlı kadının. Bir gün işte sadaka develerinin bakımını yapıyor. Gelip görüyorlar, Bağdat'tan gelmişler. Ya emirül mümin diyorlar, bir hizmetçi yok mu? Bir köle yok mu diyorlar, bir abd. Bir köle yok mu diyorlar, bu işi yapacak. Benden daha büyük bir abd var mı diyor Allah'a karşı diyor. Yani Allah'ın kölesi, benden daha büyük bir kölesi var mıdır? Bu benim işimdir. Bana hele gelin, bana yardım edin diyor. Develerin bakımını yapıyor, şeylerini yapıyor. Evet. Çok sert bir şahsiyetti ama bu sertliğini hep Allah yolunda kullanmıştır. Emri bil maruf, nehyan münker, İslam'ın yücelmesi, küfrün ezilmesi, bid'at hurafelerin ortadan kaldırılması, fısku fucurun yani yayılmaması noktasında takva ve yani şüphelerden uzak duruşunu zaten bahsettim. Bir karar aldığı zaman şura heyetini muhakkak toplar ve onlarla istişare edermiş. Göndermiş olduğu valileri sürekli hesaba çekermiş. Aynı zamanda peşlerinden adamlar gönderir. Yeri gelir kendisi gidip kontrol edermiş. Bunlar ne durumda, ne yapıyorlar? Adalet yapıyorlar mı, zulmediyorlar mı? Birisi gelip valiyi şikayet edecek olursa direkt hemen valiyi çağırtır, hesaba çekermiş. Sen falana zulmetmişsin. Gel hesabını ver ve yeri gelir onu cezalandırmış. Onun sebebiyle Yahudilerden, Hristiyanlardan İslam'a girenler olmuş. Düşünün bir vali bir Yahudi'ye ve bir Hristiyan'a zulmetmiş, vurmuş, dövmüş. Gelip binip gelip Hazreti Ömer'e şikayet ederlermiş. Biliyorlar ki çok adil bir şahsiyet. Düşünün koca valiyi şey yapıyor, şikayet ediyor. Hazreti Ömer o valiyi çağırtırmış. Mektubum senin eline gelir gelmez direkt bin gel. Onu getirtiyor, mahkemeye çıkartıyor. Sen zulmettin mi? Ne yapıyorsun? Senin hakkında şikayet var. Bunun hesabını ver. Ve eğer ki gerçekten zulmetmişse kısas aldırmış. Nasıl ki vurmuşsa o Yahudi'ye, Hristiyan'a aynı şekilde o valiye de vurdurulmuş. Kısas alırmış. Bunun sebebiyle İslam'a girenler olmuş, düşünün. Böyle bir şahsiyetti. Kendisi eleştirildiği zaman eleştiriyi kabul eden, kibir yapmayan bir şahsiyetti. Evet. Bir gün bir bahçeye giriyor ve sürekli tabii kendi nefsini hesaba çeker, ehlini hesaba çektiği için bir bahçeye giriyor, sakalını tutuyor. يَبْنَ الْخَطَّابِ diyor. لَتَتَّقِيَنَّ اللّٰهَ اَوْ لَيُعَذِّبَنَّكَ اللّٰهِ Ey İbn-i Khattab, ya Allah'tan korkarsın ya da Allah sana azap edecek. Kendi nefsini ne yapıyor? Orada şey yapıyor, uyarıyor. Dikkat et yani, ya Allah'tan korkacaksın ya da Allah sana azap edecek. Başka bir şey yok. Ve ehlini de çokça uyarırmış. Hanımını, çoluk çocuğunu. Bakın siz örnek bir şahsiyetsiniz. Sizin yapacağınız hatalara ümmet bakarlar, onlar da hata yaparlar. Hatalarla benim karşıma çıkmayın. Bak işitmeyeyim. Yani çok fena yaparım, çok kötü yaparım. Hanımı tabii çocukları ondan çok çekinirlermiş, korkarlarmış. Bir gün bakıyor ki çarşıda böyle iri yapılı develer satılıyor, birkaç deve. Soruyor, bu develer kimin diyor, bayağı iri, iri yapılı, bakımlı develer. Diyorlar ki bunlar senin oğlunun develeridir, Abdullah'ın. Allah Allah diyor, bu develer nasıl diyor bu kadar gelişmiş, hemen çağırın diyor oğlumu, çağırıyorlar Abdullah bin Ömer'i. Diyor ki bu develeri sen satacakmışsın. Nasıl bunlar bu hale gelmişler? Vallahi diyor satın aldım diyor. İşte Mer'a'ya gönderiyordum diyor. Hizmetçi götürüyordu. Allah rızıklandırdı. Böyle oldular diyor, satacağım. Hayır diyor, sen işte develerini gönderdiğin zaman Mer'a'ya gerek işte Mer'a'da otlarken senin develerini gören diyorlar ki işte bu Emirül Müminin oğlu Abdullah'ın develeridir, yol açın. İşte güzel yerlerde onlar otlasınlar. Burada engellemeyin, burada yesinler. Suya gittiği zaman işte suda öncelik onlara hak verirler. Tabii ki bu hale gelecekler. Vallahi böyle bir şey olamaz diyor. Yani benim ismimi bir nevi yani sen kullanmışsın. Ya da onun sebebiyle diyor bu hale gelmişler. Bunu derhal satıyorsun diyor. Normal develer ne kadar para ediyorsa o kadar para alıyorsun. Fazla olan parayı da Beytülmal'a koyuyorsun. Düşünün yani onun develerini bu şekilde şey yapmışlar. Yani benim sebebimle bu hale gelmişler. Bu, böyle bir hakkımız da yoktur diyor. Onun başka bir oğlu var da Asım. Bir gün işte Irak'a gidiyor. Bir iş icabı. Tabi yani giden kişinin yiyeceği içeceği tabi karşılanması gerekiyor Beytülmal'dan. Tabi Hazreti Ömer'in oğludur. Emirül Mümin'in oğlu gelmiş diye tabi ona hediyeler veriyorlar. Gümüşten bazı şeyler veriyorlar. Bir de güzel bir şekilde süslenmiş bir kılıç veriyorlar. Geri döndüğü zaman ya Asım diyor bu güzel mallar nereden geldi sana? Ya Emirül Mümin'in baba diyor işte Irak'ta bana hediye ettiler. Yok diyor sen gittin dedin ki ben Emirül Mümin'in oğluyum. Buna binaen sana bunları verdiler. Yoksa sen normal bir halde bir hani görevli olarak gitmiş olsaydın bunlar verilmezdi diyor. Sen Emirül Mümin olduğun için yani oğlu olduğun için verilmiştir. Vallahi hepsini Beytülmal'a koyacaksın. Ya baba nasıl şu bu kesinlikle diyor. Hani beni kızdırma. Direkt gönderiyor Beytülmal'a koyacaksın diyor. Çünkü benim için sana vermişler. Artık düşünün yani onun tasarrufunu artık Müslümanların yani gerek mallarına olan hassasiyeti, takvasındaki olan hassasiyeti, muamelesindeki olan hassasiyeti. Bir gün diyorlar misk ve amber geliyor, güzel kokular geliyor. Hanımına diyor ya şöyle bir kadın olsa böyle hassas tartacak şunları böyle bir bölüştürse şey yapsa tartsa yani ölçülerini ayarlasa da bunları dağıtsak diyor. Hanımı diyor ben yaparım diyor ya Emirül Mümin bana izin ver. Yok diyor sana izin yok. Çünkü korkarım ki diyor elini batırırsın sonra kendine sürersin diyor. Sana izin yok diyor bana hassas böyle dikkat eden bir kadın bul diyor bunları tartsın diyor. Düşünün hanımını bile tarttırmıyor. Korkarım ki diyor elini uzatırsın kendine biraz sürersin diyor. Böyle bir hassasiyeti vardı. Evet onun döneminde tabii artık onun adaleti artık dillere destan olmuştur ve malumunuz kafirler de hayatını incelemişler ve kafirler de genel anlamda biliyorlar. Hazreti Ömer'in adaletini işte dikkatini ümmetine karşı olan davranışlarını ne kadar hassas davrandığını ve onu örnek olarak anlatmışlar. Hatta bazılarının anlattığına göre bilmiyorum şu anda var mı yok mu Fransa'nın en büyük mahkemesinde Hazreti Ömer'in resmini yapmışlar. Onun yanına da bir tartı yapmışlar. Bir Müslüman sormuş yani bu işte sakallı hani Müslümanlara benziyor bu kimdir diye sormuş. Oradakilere demişler ki bu Müslümanlarda halife diye gelmiş olan Ömer'in resmidir. Biz bunu adaletin sembolü olarak duvara çizmişiz diyorlar. Düşünün kafirler bile onun şeyini biliyorlardı. Koca bir imparatorluk yönetiyordu. Ve özellikle de adaleti tabi her sıfatı dillere destandır. Özellikle de adaleti de böyle büyüktü. Ve tabi 10,5 sene hilafette kalıyor. Sıfatları çok uzun, meseleleri çok uzun. Ben inşallah kısa kesmek istiyorum. Ve yavaş yavaş tabi yaşlanmıştır. 63 yaşına gelmiştir. Ve Hazreti Ömer şehadeti çokça istiyordu. Çokça talep ediyordu. Ve bir gün Allah'ım diyor artık benim kemiklerim zayıfladı diyor. Benim kuvvetim azaldı diyor. Ve ben artık yoruldum. Ve hesabımdan artık korkmaya başladım. Yani artan hesabımdan korkmaya başladım. Ya Rabbi bana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem memleketinde şehadeti nasip eyle. Ya Rabbi bana peygamberin memleketinde şehadeti nasip eyle. Ya Rabbi bana peygamberin memleketinde şehadeti nasip eyle diye dua ediyor. Kızı Hafsa diyor baba diyor yani Medine'de hani emniyet var orada sana nasıl şehadet gelecek? Kızım diyor Allah-u Teala dilerse her yerde şehadeti gönderir. Ve ben ümit ediyorum ki Allah-u Teala bana şehadeti gönderecektir diyor. Ve tabi özellikle Lu'lu'a adında bu mecusi asıllı olan birisi bir sahabenin kölesidir. Normalde Hazreti Ömer Medine'ye dışarıdaki milletlerden kimseye sokmazmış. Yani fethedilen bölgelerden acem olan kimselerin Medine'ye girmesini istemezmiş. Hacca gelirler, umre gelirler, ziyaret ederler ama burada ikamet etmelerini istemiyordu. Yani hilafetin merkezinde. Çünkü bu gibi kimseler sonradan yeni İslam'a girmiş olan kimseler yani ajanlık yapabilirler bazıları, oyuna gelebilirler. Para karşılığında kandırılabilirler. Bunlarda kuvvetli iman olmayabilir. O sebeple yani hilafetin başkenti korunması gerekiyor diye onun ferasetini tabii gösteriyor. Normalde acem olan kimseleri şey etmezmiş. O bölgelere yaklaştırmazmış. Ve tabii bazı birkaç sahabenin bazı köleleri var. Yani gayrimüslim olan kölelerinden izin almışlar. İşte hani bunlarsız biz yapamıyoruz. Ve tabii bunlar güvenilir kişiler. Ve tabii bunlardan yani faydalı olan şeyler olur. Bu Ebu Lu'lu adındaki bir mecusi de bir sahabenin kölesidir. Ve çok becerikli ve değirmen yapmayı çok iyi bilen bir şahsiyet. Onun için de ona izin veriyor. Yani Medine'de ikamet etmesine izin veriyor. Ve ondan hatta Müslümanlar için büyük bir değirmen yapmasını da talep ediyor. O Ebu Lu'lu el-Mecusi Hazreti Ömer'e diyor ki vallahi diyor o kadar güzel bir değirmen yapacağım ki diyor bütün dünya konuşacak diyor bu değirmeni. Herkes bunu anacak diyor. Tabii onun kastı yani öyle bir şey yapacağım ki yani seni öldüreceğim ki bütün dünya konuşacak, sevinecek. Müslümanlar genel anlamda tabii şey anlamışlar. Yani çok muazzam güzel bir değirmen yapacak. Hazreti Ömer biraz şüphelenmiş bundan. Ve tabii yine de kesin hani şeyini bilmediği için, gaybı bilmediği için ona dokunmuyor. Tabii bu şahsiyet münafıklar, Yahudiler, işte küfür ehli zındıklarla bir araya gelen ve özellikle bazıları diyorlar yani şey özellikle Yahudilerin kullanmış olduğu. Bazıları diyorlar küfür milletlerinden yani her türlü şey de olabilir. Mecusilerin de olabilir. Tabi Hazreti Ömer'in düşmanları çok fazlaydı. Münafıklar da onun düşmanlarıydı. Faris ehli, Furs ehli çünkü Fars devleti yıkılmış mecusilik sona ermiştir. Oradaki düşmanlar çok fazla. Rum İmparatorluğu çökmüş. Oradaki düşmanlar çok fazla. Yahudileri sürmüş yani şeyden Ceziretul Arap'tan çıkarmış düşmanlar çok fazla. Yani bu kafir olanlar işte şey yapıyorlar. Ebu Lu'lel Mecusi ile anlaşıyorlar. Öldürmesi karşılığında artık şey yapıyorlar. Anlaşıyorlar ve bir hançer ayarlıyor. Çok biliyor ve ona zehir şey yapıyor, sürüyor. Çok şiddetli bir zehir sürüyor. Ve Hazreti Ömer bir gün sabah namazında namaza dururken Ebu Lu'lu'ya da namazda gidip Hazreti Ömer'i arkadan hançerliyor. İki kere hançerleyince ekelenil kelb diyor Hazreti Ömer. Köpek beni yedi yani. İşte hani ihanete uğradım şeklinde bağırınca tabi bazı sahabeler işitiyorlar. Bazı sahabeler arkadakiler işitmiyorlar. Ses gelmiyor namaz kargaşa oluyor. Subhanallah demeye başlıyorlar. Tabi Hazreti Ömer'i vurduktan sonra Hazreti Ömer yere düşüyor ve kaçıyor. Kaçarken sahabeler tabii onu yakalamaya çalışıyorlar. Kim yakalamaya çalışıyorsa sağ sol hançerini vurmaya başlıyor. Ve derken 13 kişiye hançer vuruyor. Bunlardan 7 tanesi şehit düşüyorlar. Geri kalanları yaralanıyorlar. En son bir sahabe bakıyor ki kimse şey yapamıyor, durduramıyor. Cübbesini onun üzerine atıyor, örtüsünü böyle yakalamaya çalışıyor. Bakıyor ki yakalanacak, en son kendisine de vurup intihar ediyor. Ebu Lu'lu'l Mecusi. Ve tabi Hazreti Ömer'i kaldırıyorlar. Çok şiddetli bir şekilde iki ağır yara almıştır. Ve doktoru çağırıyorlar tabi. Doktor ona meşrubat veriyor. Meşrubatın karnından çıktığını görünce diyor ki yaşamayacaktır diyor. O zaman anlıyor ki yani vefat edecektir. Sonra Hazreti Ömer tabi vasiyetlerini yapmaya başlıyor. Tavsiyelerde bulunuyor. Tabi soruyor yani beni öldüren kimdir diyor. Ebu Lu'la, Mecusi Ebu Lu'la. Seni hançerledi deyince elhamdülillah ki Müslümanların eliyle benim ölümüm olmadı diyor. Allah'a hamdü seneler olsun. Hani Müslümanların eliyle olmuş olsaydı çok üzülecekti. Acaba zulüm mü ettim? Acaba haksızlık mı yaptım? O sebeple beni öldürdüler ama bir küfür ehli şiddetli yani böyle kinli bir kafirin öldürmesi tabii onu sevindirdi. Çünkü demek ki dinimden dolayıdır. Allah'a hamd etti. Ve tabii Hazreti Ayşe'ye haber gönderdi. İşte ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında, Ebu Bekir'in yanında gömülmeyi talep ediyorum. Kabul eder misin? Onun odasında. Talep edince tabii Hazreti Ayşe diyor ki haber gönderi vallahi diyor normalde kendimi için ayarlamıştım. Hani eşimin yanında ve babamın yanında. Ben de gömüleyim diye. Sadece onun için yer var. Başka kimse için yer yok. Kendim için ayarlamıştım. Ama seni kendi nefsime tercih ediyorum. Tamam sen de gömülebilirsin. Haber geldiği zaman Hazreti Ömer tabii çok seviniyor. Ve bir hayli tavsiyelerde bulunuyor ta ki vefat edene kadar, ondan sonra bu şekilde şehit düşüyor. Allah şehadetini kabul eylesin. Evet, bu kadarla inşallah iktifa edeyim. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.